Ayrım 38 Cehennem Dan Brown Sayfa 533 97. Bölüm. Robert Langdon çalıntı teknenin dümeninde bükülüp kalmış olan Sienna Brooks'a bakarken az önce şahit olduklarına anlam vermeye çalıştı. Sienna yaşlı gözlerle ona bakarak "Eminim gözünden düşmüşümdür" dedi. Langdon "Gözümden düşmek mi?" diye bağırdı. "Kim olduğun hakkında en ufak bir fikrim yok. Tek bildiğim bana yalan söylediğin." Sienna alçak bir sesle "Biliyorum" dedi. "Üzgünüm. Doğru olanı yapmaya çalışıyordum."
"Salgını yayarak mı?"
"Hayır Robert, anlamıyorsun."
Langdon "Anlıyorum" diye karşılık verdi. "O solublon torbayı patlatmak için suya girdiğini anladım. Kimse engel olmadan önce Zobrist'in virüsünü yaymak istedin."
Sienna'nın bakışlarından Langdon'ın söylediklerine bir anlam veremediği anlaşılıyordu. "Solublon torba mı? Neden bahsettiğini bilmiyorum. Robert, ben Bertrand'ın salgınını durdurmak için Sarnıç'a gittim. Onu çalmak ve sonsuza dek yok etmek için. Böylece Doktor Sinski ve DSÖ de dahil hiç kimse üzerinde çalışamayacaktı."
"Çalmak mı? Neden? DSÖ'nün ele geçirmesini istemedin ki."
Sienna derin bir nefes aldı. "Bilmediğin çok şey var ve bunlar uzun meseleler. Çok geç kaldık Robert, fırsatımız olmadı."
"Tabii ki fırsatımız vardı. Virüs yarına kadar yayılmayacaktı. Zobrist'in seçtiği tarih buydu ve eğer sen suya girmemiş olsaydın..."
Sienna, "Robert, virüsü ben yaymadım" diye haykırdı. "Torbayı bulmak için suya girdiğimde çok geç kalmıştım. Orada hiçbir şey yoktu."
"Langdon, sana inanmıyorum" dedi.
"İnanmadığını biliyorum ve seni suçlamıyorum." Elini cebine sokup ıslak bir kitapçık çıkardı. "Ama belki bunun bir yardımı olur." Kağıdı Langdon'a fırlattı. "Bunu lagüne girmeden az önce buldum." Langdon kağıdı yakalayıp açtı. Sarnıç'ta yapılacak Dante Senfonisi'nin konser programıydı. "Tarihlere bak." Langdon tarihleri tekrar tekrar okurken gördüklerine şaşırdı. Bir sebepten ötürü bu gecenin gala gecesi olduğu izlenimine kapılmıştı. Hafta boyunca 7 gece konser verilecek ve insanlar hastalığın bulaştığı Sarnıç'a geleceklerdi. Ama bu program farklı bir hikaye anlatıyordu. Başını kağıttan kaldıran Langdon, "Bu gece kapanış gecesi miymiş?" diye sordu. "Orkestra hafta boyunca konser mi vermiş?" Sienna başını salladı. "Ben de senin kadar şaşırdım." Gözlerinde yaşlarla sustu. "Virüs çoktan yayılmış Robert, bir haftadır bu durumdaymış."
"Langdon, bu doğru olamaz" dedi. "Tarih yarın. Zobrist yarının tarihini yazan bir levha bile hazırlamış."
"Evet, sudaki levhayı ben de gördüm."
"O halde yarının yazdığını da görmüşsündür."
Sienna içini çekti. "Robert, ben Bertrand'ı iyi tanıyorum. Sana söylediğimden çok daha yakından tanıyordum. O bir bilim adamıydı, sonuç odaklı biriydi. Şimdi anlıyorum ki levhanın üzerinde yazan tarih virüsün serbest bırakılacağı günü göstermiyor. Başka bir şeyi, onun amacı için çok daha önemli olan bir şeyi gösteriyor."
"Peki bu ne olabilir?"
Sienna kederli gözlerini tekneden ayırdı. "Bu hazırladığı virüsün dünyaya yayılmaya ve her bireyi etkilemeye başlayacağı tarihin matematiksel tahminiydi." Bu tahmin Langdon'ın içinin titremesine neden oldu ama yine de Sienna'nın yalan söylediğini düşünmekten kendini alamıyordu. Anlattığı hikaye kusursuz gibi gelse de çok iyi yalan söyleyebildiğini daha önce kanıtlamıştı. Ona bakarak "Bir sorun daha var Sienna" dedi. "Bu salgın dünyaya çoktan yayıldıysa insanlar neden hastalanmaya başlamadı?" Onun gözlerine bakmaktan kaçınan Sienna bakışlarını çevirdi.
"Langdon, bu salgın yayılmaya başlayalı bir hafta olduysa insanlar neden ölmüyor?" diye tekrar etti.
Sienna yavaşça ona döndü. "Çünkü" diye başladı ama kelimeler boğazına takıldı. "Bertrand bir salgın hastalık üretmemişti." Gözleri yeniden yaşlarla doldu. Çok daha tehlikeli bir şey üretmişti. 98. Bölüm. Elizabeth Sinski gaz maskesinin içinde dolaşan oksijene rağmen başının döndüğünü hissediyordu. Brüder'in PCR aletlerinin korkunç gerçeği ortaya çıkarmasının üzerinden 5 dakika geçmişti. "Hastalığı önleme şansımızı uzun süre önce kaybettik." Solublon torbası anlaşıldığı kadarıyla geçen hafta bir gün büyük ihtimalle de konserin gala gecesinde çözülmüştü ve Sinski'nin bildiği kadarıyla konser 7 gece sürüyordu.
Solublon torbasının ipe bağlı kalan birkaç parçasının ortadan kaybolmamasının nedeni ipin kancasına yapışkanla yapıştırılmış olmalarıydı.
Virüs bir haftadır serbest.
Artık patojeni izole etmek gibi bir şansları olmayan TTD ajanları, Sarnıç'ın sonradan yapılmış eğriti laboratuvarında örneklerin etrafında toplanmış, son çarelere başvuruyorlardı. Analiz, sınıflandırma ve tehlike değerlendirmesi. Şimdiye kadar PCR üniteleri sadece tek bir bilgi ortaya çıkarmış ve bu keşif kimseyi şaşırtmamıştı. Virüs havadan bulaşıyordu. Solublon torbasının içindekiler yüzeye çıkmış ve havaya virüs partikülleri yaymıştı. Sinski fazlasına gerek kalmamıştır diye düşündü. Özellikle de böyle kapalı bir alanda.
Bir virüs, bakteri veya kimyasal patojenden farklı olarak insanlar arasında inanılmaz bir hız ve nüfuz etkisiyle yayılabiliyordu. Asalak davranışı olan virüsler bir organizmaya girip adsorpsiyon denilen süreçte konak hücreye yapışıyorlardı. Sonra kendi DNA ve RNA'larını bu hücreye enjekte ederek istila edilen hücreyi kuvvetlendiriyor ve virüsün birden fazla organı etkileyen versiyonlarını türetmeye zorluyorlardı. Yeterli sayıda kopya var olduğunda yeni virüs partikülleri hücreyi öldürüyor ve hücre duvarından geçerek saldıracak yeni konak hücreler bulmak için yayılıyor ve süreç tekrar ediyordu. Hastalık bulaşmış birey nefes alıp vererek veya hapşırarak solunum yolu damlacıklarını vücudundan çıkarıyor, bu damlacıklar başka bir birey tarafından solunana kadar havada asılı kalıyor ve sonra süreç baştan başlıyordu. Sinski, Zobrist'in nüfus patlamasını gösteren grafiklerini hatırlayarak üstel büyüme diye içinden geçirdi. Zobrist, üstel nüfus büyümesiyle savaşmak için üstel virüs büyümesini kullanıyor. Ama cevap bekleyen soru şuydu: bu virüsün davranış şekli nedir? Konak hücreye nasıl saldıracak?
Ebola virüsü kanın pıhtılaşma özelliğini bozarak durdurulmaz bir kanamaya neden oluyordu. Hanta virüsü ciğerlerin iflas etmesine neden oluyordu. Onko virüsleri kansere neden oluyorlardı. Ve HIV virüsü bağışıklık sistemine saldırarak AIDS hastalığına neden oluyordu. HIV virüsü havadan bulaşıyor olsa soyumuzun tükeneceği tıp dünyasında bir sır değildi.
Peki Zobrist'in virüsü ne yapıyor?
Her ne yapıyorsa etkilerinin ortaya çıkmasının zaman aldığı anlaşılıyordu. Ve yakınlardaki hastanelerden sıra dışı semptomlarla başvuran hastalara dair bir rapor gelmemişti. Cevapları öğrenmek için sabırsızlanan Sinski laboratuvara doğru ilerledi. Cep telefonuna zayıf bir sinyal bulmuş olan Brüder'in merdiven boşluğunda durduğunu gördü. Alçak sesle biriyle konuşuyordu. Hızlı adımlarla ona doğru ilerlerken TTD ajanı görüşmesini bitirmek üzereydi.
Brüder yüzünde şok ve korku karışımı bir ifadeyle "Tamam, anlaşıldı" dedi. "Ve bu durumun gizliliğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Şimdilik sadece sen biliyorsun. Yeni bir şey öğrenirsen bana haber ver. Teşekkürler."
Telefonu kapattı.
"Sinski neler oluyor?" diye sordu.
Brüder yavaş yavaş nefes verdi. "Eski bir arkadaşımla konuştum. Kendisi Atlanta'daki CDC'de önemli bir virolog."
Sinski öfkelendi. "Benim iznim olmadan CDC'ye haber mi verdin?"
"Bir karar vermem gerekiyordu," dedi. "Kontağım ağzını sıkı tutacak. Ayrıca bu eğriti laboratuvarın sağlayabileceğinden daha fazla bilgiye ihtiyacımız olacak."
Sinski su örnekleri alarak portatif cihazların başına toplanan bir avuç TTD ajanına baktı.
"Haklı." Brüder CDC kontağım diye devam etti. "Son derece donanımlı bir mikrobiyolojik laboratuvarda çalışıyor. Ve daha önce hiç görülmemiş son derece bulaşıcı bir viral patojenin varlığını onayladı."
Sinski "dur biraz" diye araya girdi. "Ona örneği nasıl bu kadar çabuk ulaştırdın?"
Brüder gergin bir ifadeyle "ulaştırmadım" dedi. "Kendi kanını test etti."
Bunun ne anlama geldiğini sindirebilmek için Sinski'nin yalnızca biraz zamana ihtiyacı vardı. Çoktan dünyaya yayılmış.
99. Bölüm. Langdon ağır ağır yürürken ruhu bedeninden ayrılmış gibi hissediyor, kendini sanki canlı bir kabusun içindeymiş gibi hissediyordu.
Salgından daha tehlikeli ne olabilir?
Sienna tekneden karaya çıkıp Langdon'a takip etmesini işaret ettiğinden beri başka bir şey söylememişti. Onu çakıl taşlı bir patikadan yürüterek denizden ve insanlardan uzaklaştırıyordu. Sienna'nın gözyaşları kesildiği halde Langdon onun bir duygu seline kapıldığını hissedebiliyordu. Uzaktan gelen siren seslerini kendisi duysa da Sienna fark etmemiş görünüyordu. Gözlerini yere dikmiş, sanki ayaklarının altındaki çakıl taşının ritmik sesleriyle hipnotize oluyordu. Küçük bir parka girdiklerinde Sienna onu gözlerden uzak kalabilecekleri sık ağaçların arasına doğru götürdü. Burada suya bakan bir bankta oturdular. Karşı kıyıdaki tarihi Galata Kulesi yamacı ışıklarıyla aydınlatan sessiz evlerin üzerinde yükseliyordu. Buradan bakınca dünya tuhaf bir biçimde huzurlu görünüyordu. Langdon bu manzaranın sarnıçta meydana gelenlerden çok uzak olduğunu düşündü. Artık Sinski ile TTD ekibi salgını durdurmakta çok geç kaldıklarını anlamış olmalıydı. Yanında oturan Sienna denize bakıyordu. ''Fazla vaktim yok Robert'' dedi. ''Yetkililer yakında yerimi bulacaklardır. Ama onlar beni yakalamadan senin gerçeği duymanı istiyorum. Hepsini.'' Langdon sesini çıkarmadan başını salladı. Sienna gözyaşlarını silip Langdon'ın yüzüne tam karşıdan bakabilmek için oturduğu bankta döndü. ''Bertrand Zobrist'' diye başladı. ''O benim ilk aşkımdı. Sonra akıl hocam oldu.'' ''Langdon, bunları bana anlattılar Sienna'' dedi. Sienna ona şaşırarak baktı ama hevesini kaybetmekten korkar gibi anlatmaya devam etti. ''Onunla kolay etki altında kalacağım bir yaşta tanıştım. Fikirleri ve zekasıyla beni büyüledi. Bertrand da benim gibi türümüzün yok olmak üzere olduğunu düşünüyordu. İnsanların kabul etme cesaretini gösterebileceğinden çok daha büyük bir hızla korkunç bir sona doğru gidiyorduk.'' Langdon hiç cevap vermedi. ''Sienna, çocukluğum boyunca dünyayı kurtarmak istedim dedi ve bana tek söylenen dünyayı sen kurtaramazsın. O yüzden bunu yapmaya çalışarak kendi mutluluğunu engelleme oldu.'' Gözyaşlarına hakim olmaya çalışarak sustu. ''Sonra Bertrand'la tanıştım. Bana dünyayı kurtarmanın mümkün olduğunu anlatmakla kalmayıp bunu yapmanın ahlaki bir zorunluluk olduğunu söyleyen yakışıklı, zeki bir adamdı. Beni onun gibi düşünen aydınlarla, hayret verici yetenekleri ve zekası olan insanlarla, geleceği değiştirebilecek kişilerle tanıştırdı. Hayatımda ilk defa kendimi yalnız hissetmiyordum Robert.'' Sözlerindeki acıyı hisseden Langdon hafifçe gülümsedi. Sesi titremeye başlayan Sienna, ''Hayatımda pek çok korkunç şeye katlandım.'' diye devam etti. ''Üstesinden gelmekte çok zorlandığım şeyler yaşadım.'' Bakışlarını ondan ayırdı ve elini çıplak başında gezindirdikten sonra kendini toparlayıp yeniden Langdon'a döndü. ''Ve belki de devam etmemi sağlayan tek şey olduğumuzdan daha iyisi olabileceğimize duyduğum inançtır. Felaketle sonuçlanacak gelecekten kaçınmak için bir eyleme geçebileceğimize duyduğum inanç.'' Langdon, ''Peki Bertrand da mı buna inanıyordu?'' diye sordu.
''Kesinlikle. Bertrand insanoğlu için sonsuz bir ümit istiyordu. Bir insan ötesi çağının, gerçek bir başkalaşım çağının eşiğinde yaşadığımıza inanan bir transhümanistti. Onun fütürist bir zekası, çok az kişinin hayal bile edemeyeceği yolları görebilen gözleri vardı. Teknolojinin şaşırtıcı gücünü anlıyor, birkaç nesil sonra türümüzün tamamıyla başka bir hayvan türüne dönüşeceğine inanıyordu. Daha sağlıklı, daha akıllı, daha güçlü, hatta daha sevecen olacak şekilde genleri geliştirilmiş bir türe.'' Durdu. ''Ama bir sorun vardı. Türümüzün bunu görebilecek kadar uzun yaşayabileceğini sanmıyordu.''
Langdon, ''Aşırı nüfus artışı yüzünden.'' dedi.
Sienna başını salladı. ''Malthus'un nüfus teorisi. Bertrand bana kendini hıtonik canavarın başını kesmeye çalışan Aziz Yorgi gibi hissettiğini söylerdi.''
Langdon onun ne demeye çalıştığını anlamıyordu. ''Medusa mı?''
''Mecazen evet. Medusa ile diğer tüm hıtonik canavarlar yer altında yaşar. Çünkü toprak ana ile bağlantılıdırlar. Allegoride hıtonikler daima bir şeyin sembolü olmuşlardır.''
''Bereketin,'' diyen Langdon bu paralelliği daha önce fark etmemesine şaşırmıştı. ''Verimlilik, nüfus.
Sienna evet doğurganlığın diye yanıtladı. Bertrand doğurganlığın oluşturduğu tehlike için hıtonik canavar terimini kullanırdı. Aşırı doğum oranını ufukta beliren bir canavar olarak tasvir ederdi. O bizi yok etmeden önce bizim acilen yok etmemiz gereken bir canavar olarak.
Langdon kendi doğurganlığımız peşimizden geliyor diye düşündü. Hıtonik bir canavar. Ve Bertrand bu canavarı yenmiş. Peki ama nasıl?
Kendini savunur gibi, lütfen anlamaya çalış, bunlar çözülmesi kolay sorunlar değil dedi. Tıptaki sıralandırma can sıkıcı bir işlemdir. Eğer çocuğu kangren olmaktan kurtaran bir doktor değilse, 3 yaşındaki çocuğun bacağını kesen kişi korkunç bir canavardır. Bazen tek seçenek kötünün iyisidir. Gözleri yeniden yaşlarla dolmaya başlamıştı. Bertrand'ın soylu bir amacı olduğuna inanıyorum ama yöntemleri... Tam ağlamak üzereyken başını çevirdi.
Langdon usulca Sienna diye fısıldadı. Bu anlattıklarını anlamam lazım. Bertrand'ın ne yaptığını bana anlatman gerek. Dünyaya yaydığı şey ne?
Sienna yeniden ona döndüğünde açık kahverengi gözlerinden korku okunuyordu.
Bir virüs yaydı diye fısıldadı. Özel bir tür virüs. Langdon nefesini tutmuştu. Anlatır mısın?
Bertrand viral vektör denen bir şey üretmişti. Saldırdığı hücreye genetik bilgi aşılamak üzere tasarlanan bir virüstü. Sienna anlattıklarını anlayabilmesi için biraz ara verdi. Bir vektör virüs girdiği hücreyi öldürmek yerine o hücreye önceden belirlenmiş bir DNA parçası sokarak hücrenin genomunu değiştirir.
Langdon anlamakta güçlük çekti. Bu virüs DNA'mızı mı değiştiriyor?
Sienna sinsi özelliği sebebiyle bu virüsün bize bulaşıp bulaşmadığını bilemeyiz diye devam etti. Kimse hastalanmaz. Genetik yapımızı değiştirdiğine dair açık belirtiler görülmez.
Langdon damarlarında akan kanın basıncını hissedebiliyordu. Peki bu nasıl değişiklikler yapar?
Sienna kısa bir an için gözlerini kapattı.
Robert, bu virüs şehrin sarnıcında serbest kaldığı andan itibaren zincirleme bir reaksiyon başladı diye fısıldadı. Sarnıçtan aşağı inen ve havayı teneffüs eden herkese bulaştı. Bu kişiler viral taşıyıcı oldular. Virüsü başkalarına geçiren bu habersiz suç ortakları gezegene orman yangını gibi yayılacak olan hastalığı bulaştırmaya başladılar. Artık virüs dünya nüfusuna yayılmaya başlamıştır. Sana, bana ve herkese...
Oturduğu banktan ayağa kalkan Langdon kendinden geçmişçesine adım atmaya başladı.
Peki bize ne yapıyor diyerek sorusunu yineledi.
Sienna bir süre sessiz kaldı. Virüsün insan vücudunu kısırlaştırma özelliği var. Huzursuzca yerinde kıpırdandı. Bertrand kısırlık salgını hazırlamıştı.
Söyledikleri karşısında Langdon adeta şok geçiriyordu. Bizi kısırlaştıran bir virüs mü?
Langdon kısırlığa sebep olan virüslerin bulunduğunu biliyordu ama insanın genetiğini değiştiren, yüksek bulaşıcılığı olan ve hava yoluyla bulaşan bir patojen sanki başka bir dünyaya aitmiş gibi geliyordu. Adeta Orwell'ın gelecekte her şeyin kötü olacağı tahminleri doğrulanmış gibiydi.
Sienna alçak sesle devam etti.
Bertrand böyle bir virüs hakkında teoriler üretirdi ama bahsettiği şeyi üreteceği... Veya bunu başarabileceği aklıma hiç gelmemişti. Mektubu elime geçip de yaptıklarını öğrendiğimde şok oldum. Onu bulmaya çalıştım. Ona ürettiği şeyi yok etmesi için yalvaracaktım. Ama çok geç kalmıştım.
Sonunda konuşabilen Langdon biraz bekle diyerek sözünü kesti. Eğer bu virüs dünyadaki herkesi kısırlaştırıyorsa yeni nesil olmayacak ve insan türü de şu andan itibaren yok olmaya başlayacak demektir.
Doğru diye cevap verirken sesi iyice alçalmıştı. Ama Bertrand'ın asıl amacı türümüzün yok olması değildi. Bunun tam tersini istiyordu. İşte bu yüzden rastgele aktive olan bir virüs üretmişti. Cehennem şu anda tüm insan DNA'larına bulaşmış olsa da, bunu bizden sonraki nesillere taşıyacak olsak da, virüs yalnızca insanların belirli bir yüzdesinde aktive olacak. Başka bir deyişle virüsü şu anda yeryüzündeki herkes taşıyor ama sadece nüfusun rastgele seçilmiş bir kısmında kısırlığa sebep olacak.
Hangi kısmında?
Kendi sesini duyan Langdon böyle bir soruyu sorduğuna bile şaşırmıştı.
Bildiğin gibi Bertrand kara ölüme odaklanmıştı.
Bu hastalık Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü öldürmüştü. O doğanın kendini nasıl ayıklaması gerektiğini bildiğine inanıyordu. Bertrand kısırlık hesabını yaparken hastalığın 1/3 ölüm oranının insan nüfusunu idare edilebilir bir oranda elemeye başlamak için gereken oran olduğunu keşfedince keyfi yerine gelmişti.
Langdon bu korkunç diye düşündü.
Kara ölüm insan sayısını azaltmış ve Rönesans'ın yolunu açmıştı dedi. Bertrand da cehennemi küresel bir yenilenme başlatacak olan çağdaş bir unsur olarak düşündü. Transhümanist kara ölüm. Aradaki fark şuydu. Hastalık öldürmeyecek, kısırlığa sebep olacaktı. Bertrand'ın virüsünün şu anda dünya nüfusunun 1/3 etkilediğini varsayacak olursak, bundan sonra nüfusun 1/3 sonsuza kadar kısır kalmaya devam edecek. Resesif genlerle aynı etkiyi gösterecektir. Tüm çocuklara geçecek ama etkisini yalnızca küçük bir %'de gösterecektir. Sian'la konuşmaya devam ederken elleri titriyordu. Bertrand bana yazdığı mektupla kendiyle gurur duyuyormuş gibiydi. Cehennemin bu soruna çok seçkin ve insancıl bir çözüm getirdiğini söylüyordu. Gözlerinde biriken yeni yaşları elleriyle sildi. Vebanın ölümcüllüğüyle kıyaslandığında bu yaklaşımın daha merhametli olduğunu itiraf etmek zorundayım. Hastaneler hasta ve ölmek üzere olan insanlarla dolup taşmayacak, sokaklarda çürüyen cesetler olmayacak, sevdiklerinin arkasından ağlayan hayatta kalmış kişiler olmayacak, insanlar sadece eskisi kadar çok çocuk yapmayacaklar. Nüfus eğrisi tersine dönünceye ve toplam sayımız azalmaya başlayıncaya kadar doğum oranının sabit artışında bir düşüş olacak. Durdu. Bunun sonucu salgın hastalıktan çok daha etkili. Sayımızı azaltarak nüfus artışı grafiğinde geçici bir alçalmaya sebep oluyor. Bertrand, cehennem ile uzun vadeli kalıcı bir çözüm üretti. Transhümanist bir çözüm. O bir germline genetik mühendisiydi. Sorunları kökünden çözerdi.
Langdon genetik terörizm diye fısıldadı. En temel seviyede şu anda kim olduğumuzu ve şimdiye dek kim olduğumuzu değiştiriyor.
Bertrand olaya böyle bakmıyordu. İnsan evrimindeki ölümcül kusuru değiştirmeye çalıştı. Türümüz fazlasıyla doğurgandı. Orantısız zekamıza karşın kendi sayımızı denetleyemeyen organizmalarız. Ücretsiz doğum kontrol yöntemleri, eğitim veya hükümetin ikna etme çabaları bunu önlemeye yetmiyor. Bebek yapmaya devam ediyoruz. İstesek de, istemesek de. CDC'nin kısa süre önce ABD'deki gebeliklerin yaklaşık yarısının planlanmamış gebelikler olduğunu açıkladığını biliyor muydun? Gelişmemiş ülkelerde ise bu oran %70'in üzerinde.
Langdon bu istatistikleri daha önce görmüştü ama ne ifade ettiklerini şimdi anlıyordu. İnsan türü bazı Pasifik adalarında ortaya çıkan ve kendi ekosistemini tüketip sonunda kendi de tükeninceye kadar denetim dışı çoğalan tavşanlar gibiydi. Bertrand Zobrist bizi kurtarmak gayesiyle türümüzü yeniden tasarladı ve bizleri daha az verimli bir nüfus haline getirdi.
Langdon derin bir nefes alıp boğaza bakarken karşıdaki tekneler gibi boşlukta sallandığını hissetti. Limanın her yanından gelen siren sesleri iyice yaklaşmıştı. Fazla vakit kalmadığını anladı. Sienna en korkuncu cehennemin kısırlığa yol açması değil, bunu yapabilecek imkana sahip olması dedi. Havayla bulaşan bir viral vektör bir kuantum sıçramasıdır. Kendi zamanının yıllarca önüne geçer. Bertrand bizi genetik mühendisliğinin karanlık çağlarından çıkarmış ve geleceğe taşımıştı. Evrim sürecinin kilidini açmış ve insanoğluna türünü yeniden belirleme imkanını vermişti. Pandora kutusundan çıkmıştı ve onu kutuya geri koymanın yolu yoktu. Bertrand insan türünü değiştirmenin anahtarını yaratmıştı ve eğer bu anahtar yanlış ellere düşerse Tanrı yardımcımız olsun. Bu teknolojinin asla üretilmemesi gerekirdi. Bertrand'ın amacına nasıl ulaştığını anlatan mektubunu okuduğum anda onu yaktım. Daha sonra da bu virüsü bulup tüm üzerini yok etmeye and içtim.
Langdon öfke dolu bir sesle anlamıyorum dedi. Virüsü yok etmek istediysen neden Doktor Sinski ve DSEU ile işbirliği yapmadın? CDC'yi veya başka birini araman gerekirdi.
Şaka mı yapıyorsun? Bu teknolojiyi yeryüzünde en son ele geçirmesi gereken yerler hükümet kuruluşlarıdır. Bir düşün Robert, insanlık tarihi boyunca bilimin keşfettiği tüm çığır açıcı teknolojiler en basit ateşten nükleer enerjiye kadar silahlaştırılmıştır ve bu çoğunlukla da güçlü hükümetler tarafından yapılmıştır. Biyolojik silahların nereden geldiğini sanıyorsun? DSU ve CDC gibi yerlerde yapılan araştırmalar sonucu üretildiler. Bertrand'ın genetik vektör olarak kullanılan pandemik virüs teknolojisi şimdiye dek türetilmiş en güçlü silahtı. Hedef odaklı biyolojik silahlar da dahil olmak üzere henüz hayal bile edemeyeceğimiz türlü dehşetlere zemin oluşturabilir. Sadece belirli bazı etnik işaretler taşıyan genetik şifrelere saldıran bir patojen hayal et. Genetik seviyede geniş çaplı bir etnik temizliğe yol açabilir.
Endişeni anlıyorum Sienna, gerçekten anlıyorum. Ama bu teknoloji aynı zamanda iyi amaçlar için de kullanılabilir, öyle değil mi? Bu buluş genetik ilaç olarak kullanılabilecek bir lütuf değil mi? Söz gelimi yeni bir küresel aşılama yöntemi olarak kullanılamaz mı?
Olabilir ama maalesef iktidar sahibi kişilerden en kötüsünü beklemek gerektiğini öğrendim.
Sienna huzursuzlanmıştı. Ayağa kalkıp batıdaki Atatürk Köprüsü'ne bakarken
"Gitmem gerek," dedi. "Sanırım köprüyü yürüyerek geçebilirim ve oradan da..."
Langdon sert bir biçimde "Gitmiyorsun Sienna," dedi.
"Robert, sana açıklama borçlu olduğumu düşündüğüm için geri geldim. Artık her şeyi duydun."
Langdon "Hayır Sienna," dedi. "Geri geldin çünkü ömrün boyunca bir şeylerden kaçtın ve artık kaçamayacağını fark ettin."
Sienna sanki karşısında küçülmüştü. Helikopterin denizi arayan ışıklarına bakarken
"Başka şansın var mı?" diye sordu. "Beni buldukları anda hapse atacaklar."
"Sen yanlış bir şey yapmadın Sienna. Bu virüsü sen yaratmadın. Serbest bırakan da sen değilsin."
"Evet ama Dünya Sağlık Örgütü'nün bulmaması için elimden geleni yaptım. Kendimi bir Türk hapishanesinde bulmazsam bile biyolojik terörizm suçlamalarıyla uluslararası mahkemeye çıkarılırım."
Helikopterin gürültüsü artınca Langdon uzaktaki rıhtıma baktı. Arama ışığı tekneleri aydınlatan araç pervanesinin rüzgarıyla suları çalkalarken olduğu yerde duruyordu. Sienna her an kaçmaya hazırmış gibi duruyordu. Sesini yumuşatan Langdon, "Lütfen beni dinle," dedi. "Çok şeyi yaşadığını ve korktuğunu biliyorum ama büyük resmi düşünmelisin. Virüsü Bertrand üretti, sen durdurmaya çalıştın."
"Ama başaramadım."
"Evet ve şimdi virüs serbest kaldığına göre bilim ve tıp camiası ne olduğunu anlamaya çalışacaktır. Bu konuda her şeyi bilen tek kişi sensin. Belki de etkisiz hale getirmenin veya virüse karşı hazırlıklı olmanın bir yolu vardır."
Langdon'ın delici bakışları Sienna'nın içine işledi.
"Sienna, dünyanın senin bildiklerini öğrenmeye ihtiyacı var. Öylece ortadan kaybolamazsın."
Sienna'nın ince vücudu şimdi sanki içinde biriken üzüntü ve kararsızlıkla bir anda patlayacakmış gibi titremeye başlamıştı.
"Robert, ben ne yapacağımı bilemiyorum. Artık kim olduğumu bile bilmiyorum. Bana bir bak."
Elini çıplak başına götürdü.
"Bir canavara dönüştüm. Ben nasıl olur da..."
Langdon ileri doğru bir adım atıp kolunu genç kadına doladı. Onun titrediğini, göğsüne yaslanan vücudunun zayıflığını hissedebiliyordu. Kulağına usulca fısıldadı.
"Sienna, kaçmak istediğini biliyorum ama sana izin vermeyeceğim. Er ya da geç birisine güvenmeye başlaman gerek."
"Yapamam," ağlıyordu. "Bunun nasıl yapıldığını bildiğimi sanmıyorum."
Langdon ona daha sıkı sarıldı. "Yavaş yavaş başlarsın. O ilk küçük adımı at. Bana güven."
38. ayrımın sonu. Sayfa 548.